Evet, bugün Romalıların Romalılar 4'ün ikinci kısmına başlıyoruz. Romalılar 4, 13, 25'i okuyalım. Çünkü İbrahim'e ve soyuna dünyanın mirasçısı olma vaadi kutsal yasa yoluyla değil, imandan gelen aklanma yoluyla verildi. Eğer yasaya bağlı olanlar mirasçı olursa, iman boş ve vaat geçersizdir. Yasa Tanrı'nın gazabına yol açar. Ama yasanın olmadığı yerde yasaya karşı gelmek de söz konusu değildir. Bu nedenle vaat Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu yalnız kutsal yasaya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. Seni birçok ulusun babası yaptım diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı'nın gözünde hepimizin babasıdır. İbrahim, umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına umutla iman etti. Senin soyun böyle olacak sözüne güveniyordu. 100 yaşına yaklaşmışken ölü denebilecek bedenini ve Sara'nın ölü rahmini düşündüğünde imanı zayıflamadı. İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinden kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçlü olduğuna tümüyle güvendi. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklanmış sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Evet, Rabbin sözünü dinledik. Hollanda'da bir pastörle tanışmıştım. Bana Romalılar 4'e kadar vaaz verdiğini, Romalılar 3'ü bitirince 4'e geldiğinde biraz zorlandığını, başka bir kitaba geçiş yaptığını söylemişti. Aynı şekilde vahiye de başlamış. Vahiy 3'e kadar gelmiş, 4'e gelince daha fazla ileri gitmeden 7 kiliseleri tamamladıktan sonra 4'e başlamadan başka bir kitaba geçiş yapmış. Evet, biz İzmir Protestan Kilisesi olarak Vahiy kitabını tamamladık. Okumak isterseniz belki PDF olarak gönderebiliriz, okursunuz. Bazı vaazlarımız da galiba internet sitemizde var. Oradan da dinleyebilirsiniz. Romalılarda da 4. bölümde ilerlemeye gayret ediyoruz. Pavlus'un burada yazdıklarını anlamaya çalışıyoruz. Evet, burada özellikle imanla ilgili söylediklerine odaklanacağız. Neden iman diyor Pavlus? Buna bakacağız. Evet, neden iman? Muhtemelen çoğunuz bununla ilgili vaazlar duymuşsunuzdur. İşte imanınızı kullanmak, imanınızı güçlendirmek, dağları böyle yerinden oynatacak kadar büyük imana sahip olmak gibi vaazlar mutlaka duymuşsunuzdur. Bununla ilgili internet bu tür vaazlarla dolu veya başka kiliseleri gezmişseniz, başka kiliselerde vaaz dinlemişseniz imana çok daha farklı bakış açılarından baktıklarını belki görmüşsünüzdür. Şimdi bu tür vaazlarda imanın Hristiyan yaşamında neden bu kadar merkezi bir yere sahip olduğu ya da neden başka bir yolla değil de sadece imanla kurtuluş öğretiliyor konusu işlenmiyor. Yani genelde hani şimdi burada tabii kurtuluşun sadece imanla öğretildiğini görüyoruz. Peki neden sadece imanla kurtuluyoruz? Neden başka bir şey değil? Şimdi elbette işler yerine imanla kurtulmanın öneminden, işlerin kendi hak ettiğimiz bir şey olmasından ama Tanrı'nın verdiği bir armağan olduğundan bahsediyoruz. Ama Tanrı bize başka bir kurtarıcı erdem armağan etmiş olamaz mıydı? Veya olamaz mı? Yani neden örneğin sevgi olmasın. Yani neden sadece sevgiyle kurtulmayalım? Neden sadece umutla kurtulmayalım? Biraz önce söylediğimiz ilahide neden ruhun meyveleri sevgidir dedik ya. Neden sadece sevgiyle, sevinçle, esenlikle kurtulmayalım? Neden sabırla, iyilikle, şefkatle kurtulmayalım? Veya uysallıkla, öz denetimle kurtulmayalım. Bazı teolojiler bunu öğretiyor değil mi? Sanki sola amore öğretisini veriyorlar. Hani biz sola fide diyoruz ya, sadece ve yalnızca iman öğretisini görüyoruz kutsal yazılarda. Bunu veriyoruz, bunu anlatıyoruz. Bunun üzerinde odaklanıyoruz. Paulus da bizi Romalılar kitabında zorluyor değil mi bunu anlamaya? Bunu hem kendisi de zorlanarak anlatıyor, biz de zorlanarak anlıyoruz. Ama bunu anladığımızda aynı İbrahim gibi bu geçen hafta hangisini seçmiştik? Yuriska diyoruz. İşte buldum, işte keşfettim diyoruz değil mi? Buldum. Bu şeyi buldum. İmanla kurtuluş olduğunu buldum. Tanrı'nın vaadinin, Tanrı'nın müjdesinin bu olduğunu buldum diyoruz. Tabi bazıları örneğin 1. Korintliler 13'te diyor ya, işte kalıcı olan 3 şey vardır. Bunlar da iman, umut ve sevgidir ve en üstünü de sevgidir. İşte bu nedenle sola amore, sadece ve yalnızca sevgiyle kurtuluyoruz. Hiç böyle Hristiyanlarla karşılaştığınız oldu mu? Size sadece Tanrı'nın sevgisinden bahsediyor. Size hiç Tanrı'nın gazabından bahsetmiyor veya imanla kurtuluşun ne anlama geldiğinden bahsetmiyor. Ama sevgi, Tanrı sevgidir, Tanrı sevecendir, işte uysaldır, sizi kucaklıyor, sizi hep seviyor yani. Sevgi, sevgi, bir şey yapıyorsunuz ama sevgi. Veya yine kutsal yazılardan başka bir öğreti görüyorsunuz. Ama burada şöyle bir öğreti var dediğinizde, ama Rab seviyor, sen sevgisizsin, sende sevgi yok gibi suçlamalarla karşılaşıyorsunuz. Evet, neden umut değil, neden sevgi değil de iman, neden iman? Romalılarda Pavlus bize müjdesini Tanrı'nın doğruluğunun inananlara, imanlılara açıklanması yoluyla kurtarma gücünü anlatıyor. Ve bu müjdeyle, yani imanla ilgili ilk şeyin, en önemli şeyin ne olmadığını gördük. İlk 3 bölümde Pavlus imanla kurtuluşun ne olmadığını bize anlattı. Veya müjde ne değildir, bize bunu anlattı. Müjde Tanrı'nın doğruluğunun yasayla, işlerle açıklanması değildir dedi. Pavlus imanın ne olmadığını, ne değil olduğunu, ne olmadığını ortaya koyduktan sonra şimdi ne olduğunu inşa etmeye başlıyor. Bunu bizlere açmaya başlıyor. Temeli daha net bir şekilde atmaya başlıyor. Bu İsa Mesih'e imandır. Çünkü o Tanrı'nın doğruluğunun açıklanışıdır. İmanla kurtulan kişi ücretini kazanan bir işçi gibi değil, günahından ve suçundan özgür kılınan kötü bir adam gibidir. İmanla kurtulan kişi kötü bir adam gibidir. Nasıl kötü bir adam gibidir? Günahından özgür kılınan, tutsaklığından özgür kılınan, boğulan bir adamın kendi kendisini kurtardığını gördünüz mü hiç? Birisi boğuluyor, açık denizde batıyor, artık gücü kalmamış, gücü tükenmiş, sularla boğuşuyor ve birdenbire kendisini kurtarmaya karar veriyor. Ama boğuluyor, yüzme bilmiyor. Birdenbire bu boğulan kişi kendisini kurtarmaya karar verebilir mi? Verebilir. Ama o dalgalarla boğuşurken, o denizin içerisinde boğuşurken boğulur gider. Onun ona birisinin el uzatmasının da ötesinde o boğulan kişinin oradan bir kurtarıcı tarafından, bir can kurtaran tarafından kurtarılması gerekiyor. Evet, iman ne dedik? İmanla kurtulan kişi ücretini kazanan bir işçi gibi değil, günahından ve suçundan özgür kılınan kötü bir adam gibidir. İbrahim'in bulduğu şey budur. Yurika anı budur. Keşfettiği şey budur. İman kurtarır, sünnet itaatinden önce kurtarır iman. İbrahim kurtulduğu için sünnet itaatinden önce iman armağanıyla kurtulduğu için sünnet itaatini gösterdi. Ve şimdi imanın merkeziliğini ortaya koyduktan sonra Pavlus imanın neden önemli olduğunu açıklıyor. Bugün okuduğumuz ayetlerde iki kez özellikle 16. ve 22. ayetlerde işte bu yüzden imana bağlıdır diyor. İşte bu yüzden imana bağlıdır. Ve sonra işte bu yüzden imanı ona doğruluk olarak sayıldı diyor. Neden? Çünkü vaat Tanrı'nın lütfuna dayansın ve İbrahim'in bütün soyu için güvence altına alınsın diye imana bağlı kılınmıştır diyor. Evet, kurtuluşumuz imana bağlıdır ve bunu tekrar tekrar işitiyoruz. Kurtuluşumuz imana bağlıdır, öyle ki lütfa göre olsun ya da bugünkü metnimizde söylendiği gibi lütfa dayansın. Evet, lütfa dayansın diye görüyoruz. Evet, vaat Tanrı'nın lütfuna dayansın ve İbrahim'in bütün soyu için güvence altına alınsın diye imana bağlı kılınmıştır diyor. Evet, bu fikri tersine çevirirsek daha net anlaşılır. Kurtuluşumuz lütfa dayandığından imanla kurtulmamız gerekir. Kurtuluşumuz Tanrı'nın karşılıksız lütfuna dayandığından imanla kurtulmamız gerekir. İşte reformasyonun kısaltması da burada gelmektedir. Sola gratia, sola fide. Yalnızca lütufla, yalnızca iman aracılığıyla, yalnızca Mesih sayesinde kurtulduk. Bunun dışında bir kurtuluş yoktur kardeşler. Yalnızca lütufla, yalnızca iman aracılığıyla, yalnızca Mesih sayesinde kurtulduk. Çoğu zaman bu gerçeği bir reformasyon sloganı olan sola fide, yani sadece ve iman ifadesiyle açıklıyoruz. Bunu artık günlük yaşamlarımızda görmemiz gerekir. Bizi yöneten anlayış bu olmalı. Biz boğulurken karar verip kendi kendimizi hak ederek çalışarak kurtarmadık. Biz ruhsal olarak boğulurken Rabbin kendisi bütün o işleri yaparak bizleri kurtardı. Bizlere iman armağanını verdi. Bizleri imanla, sadece yalnızca lütufla, yalnızca iman aracılığıyla, yalnız Mesih sayesinde bizleri kurtardı. Ama iman ve lütuf birliktedir ve bizim bu kısaltmamız kafa karıştırabilir. İman ve lütuf birlikte gidiyor. Tanrı lütuf ilkesini korumak için bizi imanla kurtarıyor. Başka hiçbir işe yaramaz. 16. ayette ne dediğine bir tekrar bakalım. Bu nedenle vaat Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır diyor. Vaat imana bağlı kılınmıştır. Vaat Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır diyor Pavlus. Vaat burada merkezi bir kavram ve iman ve lütufla birlikte bunu yasa ve işlere karşı düşünmeliyiz. Yasaya karşı, işlere karşı düşünmeliyiz. İman ve lütuf, yasa ve işler. İman ve lütuf, yasa ve işlere karşı. Evet, lütuf çünkü vaat İbrahim'e yasa aracılığıyla değil, imanın doğruluğu aracılığıyla geldi. Bu koşullu bir vaat değildi. Yani eğer şunu yaparsan yaşayacaksın. Eğer sen bunu yaparsan ben de bunu yaparım. Eğer itaat edersen seni kurtarırım. Vaadi değil. Yasa bize bunu söylüyor. Bunu yaparsan yaşarsın diyor yasa. Ama bu vaat çok daha farklı. Bu vaadin şeriatla alakası yok. yasa koşullarıyla alakası yok. Lütfa Tanrı'nın karşılıksız armağanına hak etmeyene verdiği armağana dayanan bir vaat olduğunu görüyoruz bu vaadin. Peki bu nedenle bu kadar önemli? Veya neden bu kadar önemliydi? Çünkü koşulları olan hiçbir vaat İbrahim'in soyuyla ilgili, yani İbrahim'in dünyayı miras alacağı vaat edilen sayısız mirasçıları hakkında bir garanti içeremezdi. İbrahim'in, İshak'ın ya da Yakup'un performansına bağlı olan herhangi bir vaat mutlaka şüpheyle karşılanırdı. Eğer onların performansına bağlı olsaydı bu vaat bazılarının inandığı gibi işte ha gayret İbrahim, ha gayret İshak, ha gayret Yakup yaparsın gayretiyle elde ettikleri kendi işleriyle kazandıkları bir şey olurdu, bir erdem haline gelirdi. Bu vaat, evet böyle bir vaat kesin bir garanti olmak yerine bir fırsat, bir olasılık, bir şans olurdu. Ama Tanrı'nın vaat ettiği bu değildi. Tanrı bunun olacağına, İbrahim'in çocuklarının deniz kıyısındaki kumlar gibi çoğalacağına ve vaat edilen ülkeyi miras alacaklarına yemin etti. Kendi adı üzerine yemin etti. Bu sonsuz, ebedi bir vaattir. Bozulmaz, sarsılmaz ve sadece Tanrı'ya bağlıdır. Vaadin bize iki tarafı varmış gibi görünüyor ama bu vaadi gerçekleştiren, bu vaadi hazırlayan, bu antlaşmayı, bu lütuf antlaşmasını yazan ve yerine getiren, yapan ve sonucuna kadar götüren, tamamlayan Rabbin kendisidir. İnsanın burada yaptığı tek şey minnettarlıkla kendisini kurtarana bakıp şükretmek, ona övgüler sunmaktır. Evet, bu vaat lütfa dayanmak zorundadır. Tanrı'ya dayanmak zorundadır. Bu vaadin hiçbir tarafında insana dayanan hiçbir şey yok kardeşler. İkinci kez bu nedenle iman doğruluk sayılır dediğine dikkat edin. Neden yine vaade bağlıdır? Tanrı'nın evet nedenin yine Tanrı'ya bağlı olduğunu görüyoruz. Tanrı'nın vaat ettiği şeyi yapabileceğine tam olarak inanıyordu. Bu yüzden iman doğruluk olarak sayıldı diyor. Evet, vaat bizim gerçekleştirmemize bağlı değil. Bizim bir şeyi alıp sonuca götürmemize bağlı değil. Bazı koşulları yerine getirmemize bağlı değil. Vaat bizim gerçekleştirmemize bağlı değildi. Tanrı'nın gerçekleştirmesine bağlıydı ve iman da Tanrı'nın yapacağını, söylediği şeyi yapacağına duyulan güvendi. Eğer imanın bir tanımını, bir tarifini arıyorsanız, bundan daha iyisini bulmakta zorlanırsanız, iman Tanrı'ya duyulan güvendir. Bugün Çince güven kelimesi, Çince'yi biliyorsunuz böyle şekillerle yazıyorlar. Bundan zannedersem bir 8-10 sene kadar önce Çinli bir aile katılıyordu buraya. Şeyi sorduk, güven nasıl yazılır? Yazar mısınız? Şöyle, tabii burada tahta yok, gösteremeyeceğim. Şöyle uçurum kenarında duran bir ağaç gibi, ondan sonra bir insana benzer bir şey de bu ağaca yaslanmış. Yani düşünün, aşağısı uçsuz bucaksız bir uçurum. Siz güvendiğiniz bir ince bir dala yaslanıyorsunuz. İşte güven kelimesini bu şekilde gösteriyor. Tabii ki bu güvendir. Ağaca güvendiğiniz anlamına geliyor. Ama bu aynı zamanda onlar için iman anlamına da geliyor. Evet. İman güvendir. İman Tanrı'ya güvendir. İman Tanrı'ya duyulan güvendir. İman Tanrı'nın söylediği şeyi yapacağına inanmaktır. Kurtuluşunuzun sizin değil, Tanrı'nın işi olduğunun farkına varmaktır iman. Kendinize değil, Tanrı'ya bakmaktır. kurtuluşunuzla ilgili olarak Tanrı'nın önünde övünecek hiçbir şeyiniz, kendinize ait hiçbir şeyiniz olmadığını kabul etmektir iman. Evet, iman boşluğunuzu kavramak ve tamamen kurtarma vaadinde bulunan Rab'be yaslanmak, ona tamamen güvenmektir. Tüm yaşamınızın her alanında Rab'be güvenmektir iman. İşte bu nedenle Tanrı'nın vaadinin lütfa dayandığını, bizim onun için ne yapacağımıza değil, onun bizim için ne yapacağına dair bir vaat olduğunu anlayabilelim diye imanla kurtulduk. Bazen böyle minibüse bindiğinizde bugün Allah için ne yaptın diyor ya, böyle buna benzer şeyler var. Evet, tabii ki Rab için bir şeyler yapma duygusu güzel bir şey ama bunu her zaman hatırlayalım. Kurtuluşumuz tamamen Tanrı'dan geliyor kardeşler. Tamamen Rabbin vaadini yerine getirmesinden, Rabbin işinden geliyor. Evet, bizler tamamen imanla kurtulduk. Bu iman bile bizim bir başarımız değil. Bu iman da Rabbin karşılıksız armağanıdır. Ve unutmayınız ki kurtuluşunuz, hayatınızı nasıl yaşadığınıza, Tanrı'nın standartlarına ya da mutluluk ilkelerine uyup uymadığınıza bağlı değil. Bazen bu standartlara uymadığınız zamanlar oluyor. Bazen on emri tutamadığınız zamanlar oluyor. İşte o zamanlarda ya ben herhalde Hristiyan değilim deyip uzaklaştığınız veya uzaklaşma hisleriniz olabilir. Evet, bu tamamen Rab sizi nasıl kurtardıysa aynı şekilde tutmaktadır. Mesih'te kalmanız da Rabbin işidir. Mesih'e gelmeniz nasıl Rabbin işi ise Mesih'te kalmanız da Rabbin işidir. Tabii lütfuyla Rab size güç vererek Mesih'te kalmanızı sağlıyor. Bunlar yasaya aittir. Yani bu standartlara, mutluluk ilkelerine vesaire uymamanız yasaya aittir ve vaatle hiçbir ilişkileri yoktur. Bu iman değildir, başkasına bakmaktır ve kendine bakmaktır ve Tanrı'ya güvenmemektir. Eğer miras yasaya bağlı olanlara aitse iman geçersizdir ve vaat de aynı şekilde geçersizdir. Kardeşler, yasa gazap getirir, ilkeler, kurallar, öğütler, bunlar sizi umutsuzluğa ya da kendi kendinizi kandırmaya götürecek çıkmaz sokaklardır. Bu tür şeyler en sonunda sizi, kendinizi suçlu hissettirecektir. İnsanın koyduğu kurallar Tanrı'nın karşılıksız lütfuyla karşılaştırıldığında bir hiçtir. Bazıları bu kuralların ardından, bu yasaların, bu yeni şeriat yasalarının ardından gitmeye devam ediyorlar. Hatta Hristiyan oldukları halde veya kendilerine Hristiyan dedikleri halde bu yasalara uyarak işte kendi kendilerine geliştirdikleri oruç yasalarına uyarak veya kendi kendilerine geliştirdikleri çeşitli diyet yasalarına, çeşitli yaşamla ilgili veya ibadetle ilgili yasalara uyarak kendilerini öyle bir köşeye sıkıştırıyorlar ki Rab'deki Hristiyan, Rabbimizlere vermiş olduğu o Hristiyan özgürlüğünü yaşayamıyorlar. Rab bizleri özgür kıldı. Rab bizleri günahtan özgür kıldı. Rab bizleri boğulduğumuz o yerden, o suyun içerisinden, o nefessizlikten, o karanlıktan çıkararak kendi ışığına getirdi. Kendi bizlere özgürlük verdi. Pavlus'un Yeşaya'nın öğüdünü yineleyerek babamız İbrahim'e ve bizi doğuran Sara'ya bakmamızı söylemesi yine tesadüf değildir. İbrahim, iman ve lütfun eylem halindeki mükemmel bir resmidir. İlk olarak daha önce de gördüğümüz gibi Tanrı tarafından ciddi bir yeminle verilen vaat, kesin bir garanti. Senin soyundan gelenlere dediğimi yapmazsam, şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Ben de bu kurbanlık hayvanlar gibi kesileceğim. Yani öyle bir şekilde söylüyor ki Rab bunu. Yani ben vaadimi yerine getireceğim. Şimdi burada kim tehlikedeydi? Eğer vaadini yerine getirmezse Tanrı'nın kendisi tehlikede. O zaman Tanrı yoktur diyebilirsiniz. Veya anladığımız şekilde bir Tanrı yoktur sonucuna varırdık. Gelecek nesillerin akıbetini kim garanti edebilirdi? Tanrı garanti edebilirdi. Ama önce ilk neslin yaratılması gibi küçük bir mesele vardı. Bu Pavlus'un lütuf konusunu pekiştirdiği noktaydı. Şimdi İbrahim baba diyoruz, atamız diyoruz. Burada artık İbrahim dede diyelim çünkü ölü sayılırdı. Öyle bir yaştaydı ki artık ona senden milletler gelecek diyorlardı. Düşünün. Tanıdığınız en yaşlı kişiyi düşünün. Bana bakmayın. Benden yaşlıları var. Şöyle bir 80'lerini geçmiş, 90'larını geçmiş birilerini bir düşünün. Ve düşünün ona gidiyorsunuz. Senden milletler gelecek. Hiçbir oğlu, hiçbir kızı olmadığı halde böyle bir vaat veriyorsunuz. Ve o da inanıyor. Evet. Yaşlı, pörsümüş, böyle artık kemikleri görünüyor yani. Böyle hani mezardan çıkan kemikler gibi kemikleri görünüyor. Böyle kuru birisi. İşte bir tohum, bir çocuk ve nesiller boyu sayısız zürriyet vaadi bir diriliş vaadinden başka bir şey değildi. Evet, yani buradan bu kurumuşluğundan, bu artık ölüme doğru gidişinden bir sürü çocuğun olacak, bir sürü torunun olacak. Ve onlardan böyle gökteki yıldızlar kadar, sahildeki, denizdeki kumlar kadar bir soyun olacak vaadi var. Bu ölü bir adama hayat vermeyi, var olmayan şeyleri var etmeyi gerektiriyordu. Tanrı'nın yaratma eylemini yoktan var etme anlamına gelen ex nihilo ifadesiyle açıklıyoruz. Yani hiçlikten anlamında veya yoktan anlamında kullanılıyor. Tanrı ex nihilo'dan yani hiçlikten yarattı, boşluktan yarattı. Pavlus burada Tanrı'nın kurtuluş eylemini tanımlamak için kullandığı terimler tam olarak yani Pavlus'un terimleri tam olarak budur. Hiç var olmayan bir yerde yani ex nihilo'dan, hiçten, yoktan bir şey yaratmak, yoktan yaşam yaratmak anlamında kullanıyor Pavlus. Pavlus'un söylediklerine dikkat edin. 100 yaşına yaklaşmışken ölü denebilecek bedenini ve Sara'nın ölü rahmini düşündüğünde imanı zayıflamadı diyor. buradaki mesele İbrahim'i övmek, imanın erdemini yüceltmek değil. İmanın mutlaka böyle mantıksız, irrasyonel bir sıçrama, gerçeklerden kasıtlı olarak yüz çevirme ve sırf öyle olmasını istediğimiz için gelecekteki bir olasılığı benimseme olduğu sonucuna varmamalıyız. Hani bazen belki duymuşsunuzdur bazıları eğer ileride olmasını istediğin bir şey varsa onu hayal et, olmasını o kadar çok iste ki onu oldurt diyorlar. Duydunuz mu hiç böyle bir şey? Yani o kadar çok isteyeceksin ki kendini o kadar çok sıkacaksın ki çok iş yapacaksın bir de. Oruç tutacaksın, dua edeceksin, tepineceksin, işte bayraklar sallayacaksın, danslar edeceksin, elini kaldıracaksın, bağıracaksın kaleler yıkılsın diye, şatolar yıkılsın diye, saraylar yıkılsın diye. Ondan sonra o uzaklardaki istediğin sana yaklaşacak veya sen ona yaklaşacaksın. Bir şekilde o olacak. Onu oldurtacaksın. Ne diyorlarsa buna, bu hiç doğru değil. Kutsal yazılarda böyle bir şey yok. İmanı böyle tanımlayamayız. Hristiyanlık değil bu bir kere. Hristiyanlık dışında bambaşka bir öğreti. Bu tür sahte öğretmenleri dinlemeyin. Gelirlerse de aranızdan kovun. Tam tersine asıl mesele İbrahim'in imanının kendi yetenekleriyle, kendi erdemleriyle, kendi güçleriyle hiçbir ilgisinin olmamasıdır. Soru İbrahim'in bedeninin bu göreve uygun olup olmadığı değil. Tanrı'nın vaat ettiği şeyi yapıp yapamayacağı ile ilgiliydi. Evet, buradaki soru, Tanrı verdiği vaadi yerine getirebilir mi? Yapabilir mi? Yapabilme gücüne sahip miydi bu Tanrı? Evet, İbrahim'in imanı insanüstü değildi. Özellikle güçlü değildi. Bu sadece imandı ve iman sadece kendinizden uzaklaşıp Tanrı'ya bakmaktır. Eğer Tanrı'nın sizi kurtarmasını bekliyorsanız, kendi bedeninizin zayıf olması, aciz olması size hiçbir eksiklik sağlamaz. Yani İbrahim'in bedeninin bu kadar yaşlı olması Tanrı'nın vaadinin geçerliliğini kaybetmesine sebep olmaz. Evet, imanımız kendimizde değildir. İmanımız Tanrı'dadır. Bu yüzden Tanrı İbrahim'e engellerini aşacağına, olabileceğinin en iyisi olacağına, işlerinde başarıya ulaşacağına ve her tür başarısızlığı yeneceğine dair söz vermiyor. Tanrı ona küçük bir şey vaat etmiyor. Ona diriliş vaat ediyor. Ölü bir adam için yaşam, yoktan bir şey yaratma vaat ediyor. Bunu kimin yaptığı konusunda hiçbir şüphe olamazdı. Çünkü İbrahim güçlü değildi. İbrahim güçsüzdü. Bu yüzden vaat tamamen imana bağlıdır. Böylece vaat lütfa sadece Tanrı'nın her şeyi yapmasına dayanacaktı. Her şey Tanrı tarafından yapılacaktı. Burada Pavlus'un bize söylediği bu. Her şey lütfa dayansın diye böyle oldu. Her şey Tanrı'ya dayansın diye böyle oldu. Yani İbrahim'den gelen kardeşler hiçbir şey yok. Kuru bedeni dışında, yaşı dışında, acizliği dışında hiçbir şey yok. Bazen işte İbrahim şöyle adamdı, böyle adamdı, böyle güçlü, şöyle erdemli olduğundan Tanrı İbrahim'i seçti diyenler var. Bunlar doğru değil. Evet, İbrahim Tanrı sayesinde, Tanrı'nın ona vermiş olduğu iman sayesinde bizim örneğimiz oldu. Evet, bu vaadin doğası, İbrahim'e verilen bu bereket sadece İbrahim'in ihtiyacı olduğu için değildi. Bu mesele İbrahim'in büyük bir aileye sahip olması gibi, kişisel bir hayalinin gerçekleştirilmesi gibi bir mesele değildi. Yani İbrahim'in bir şeyleri gerçekleştirmesi, bazı amaçlara ulaşabilmesi için böyle bir vaat verilmiyor. Bu ölümden yaşam vaadi, ölümden diriliş vaadi bize de gelebilsin diye İbrahim'e geldi. Bu sözler bizim için, yani günahları ve suçları içinde ölü olanlar için yazılmıştır. Bu vaatler senin için, bu vaatler senin için, bu vaatler hepiniz için yazıldı. İbrahim'e verilen bu vaat bizim için bir ders olmaktan çok daha fazlası. Bu vaat İbrahim'in aldığı vaatle aynıdır. İbrahim dünyayı miras alacak olan gelecekteki bir tohumun, bir mirasçının vaadini aldı. Biz bu vaadin gerçekleşmesini, İbrahim'in tohumunu dünyanın mirasçısı olan İsa Mesih'i aldık. Ve bu mirasçı tek bir ölünün tohumundan geldiği gibi bu mirasçının kendisi de ölüp yeniden yaşayacaktı. Evet, dirilişin Hristiyanlığın tam merkezinde nasıl yer aldığını, eski ve yeni antlaşmada dirilişin her zaman imanın tam merkezinde nasıl yer aldığını burada görmemiz gerekiyor. Evet, Adem ve Havva'nın o korkunç ölüm lanetinden kurtuldukları andan itibaren Tanrı'nın var olmayan bir şeyi nasıl var edeceği, ölü insanları nasıl yeniden yaşatacağı sorusu sorulmuştur. Ve şaşırtıcı olan şey, hepimizin ihtiyaç duyduğu doğruluğu dünya için ortaya koyan, Adem ve Havva'dan beri üzerimizde asılı duran laneti çarmıha çivileyen, çarmıhtaki kendi ölümü aracılığıyla, ölüm yoluyla yaşam getirmiş olmasıdır. Evet. Evet, bu kurtuluş, Pavlus'un bizi Romalılar kitabında götürdüğü kurtuluş Mesih'in çarmıhı aracılığıyla Tanrı'nın bütün her şeyi yapması aracılığıyla gelen kurtuluştur. Evet, İbrahim'e gelen, vaadi yerine gerçek getiren Rabbimiz İsa Mesih'tir. Rabbimiz İsa Mesih günahsız bir yaşamla Tanrı'nın yasasını tam olarak yerine getirerek çarmıha gidiyor. Günahsız olduğu halde çarmıha gidiyor ve tüm insanlığın günahını kendi üzerine yüklenerek bizim mahkumiyetimizi orada durduruyor. Evet, ne kadar gizemli bir kurtuluş değil mi? Yasadan çok farklı bir kurtuluş bu. Hepsi Tanrı'nın işi, hepsi onun vaadi. Aynen boğulan kişi örneğinde gördüğümüz gibi, boğulan kişinin kurtulmak için yapabileceği hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Bizi tamamen kurtaran bizim can kurtarıcımız Rabbimiz İsa Mesih'tir. Ve bugün soru sizin inanıp inanmadığınızdır. İman ediyor musunuz? Esas soru İsa Mesih'e ve onun çarmıhına bakıp bakmadığınızdır. O çarmıha bakıyor musunuz? O çarmıhta asılı duran Mesih'i görüyor musunuz? Neden o çarmıha gerildiğini anlıyor musunuz? Ve onun dirilişinde kendi dirilişinizi görüp görmediğinizdir esas soru. Evet, kendi dirilişini onun dirilişinde görüyor musunuz? Çünkü sevgili günahkarlar, size vaat edilen budur. Var olmayan bir yaşam, mevcudiyeti olmayan bir yaşam. Evet, günahınız, suçluluğunuz onun çektiği acılar tarafından yutuldu ve ortadan kaldırıldı. Size yeni bir yaşam verildi. Ve sizin yeni yaşamınız onun dirilişindedir. Sizin çaresizce ihtiyaç duyduğunuz yaşam onun dirilişinde yaşayan bedenindedir. Rabbimiz vaadini tamamen yerine getirmiştir. Dünyayı miras mı almak istiyorsunuz? Verecek olan, dünyayı miras olarak verecek olan da odur. Gelin bu sofradan, bu Rabbin sofrasından yiyin. Gelin bu sofradan için. Onun yeni yaşamını paylaşarak Tanrı'nın evinde onun kardeşi olarak ve hastalığınız için onun bereketlenmiş tedavisini ellerinize alarak beslenin. Bu sofra size gerçek şifa verecek sofradır. Şifayı başka yerlerde aramayın. Bu sofrada arayın. Bu ekmekte, bu şarapta gerçek şifayı arayın. Gerçek ruhsal şifa, gerçek ruhsal güç buradadır. Çünkü sadece lütufla kurtuldunuz, sadece iman aracılığıyla, yalnızca Mesih sayesinde. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.